Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 31. Ayrım. Oysa aynı sırada siz o kentlerde binlerce kişiye konser verirsiniz. Televizyonlar bunu naklen yayınlar. Gazetelerde sayfa sayfa röportajlarınız yayınlanır. Yine de siz kuşkulu, güvenilmeyen, ülke düşmanı biri olursunuz. Onlarsa yurtsever. 12 Eylül günlerinde bir gün Hamburg'da yaşayan dostum Cornelius Bischoff'un evindeydim. Cornelius çok iyi Türkçe bilir. Oradaki konsolos arkadaşıymış. Evden çıkarken konsolosluğa gideceğini söyledi ve birlikte uğramamızı önerdi. Hiçbir şey düşünmeden gittim. Konsolos İbrahim adında çok sinirli, bana kalırsa hafif kaçık biriydi. Oraya gidişimi büyük bir politik olay gibi algıladı ve beni sözüm ona çaktırmadan sorguya çekmeye başladı. Sanki çok önemli bir yurt görevi yapıyor ve Ankara'ya önemli bilgiler içeren bir rapor hazırlıyordu. Sözü İstanbul'a, ev kiralarına falan getirdi. Benim adresimi öğrenmeye çalışıyordu. İstanbul'da oturmuyor olmama rağmen bu merakı beni ilgilendirdiği için ben de onun oyununa katıldım. Nişantaşı, Teşvikiye gibi semtler çok gürültülü. Pardon, siz nerede oturuyordunuz? Akatlar'da. Tabii oralar daha gürültüsüz. Affedersiniz, Akatlar neresiydi? Etilere yakın. Doğru unutmuşum. Ne caddesiydi? Hay Allah. Unutmuşum. Zeytinoğlu Caddesi. Tamam. Nasıl unuttum canım? Yüzü gözü tikler içinde bu sinirli ve komik adam arada bir dışarı çıkıyor, bir süre sonra gene giriyordu. Bu aralarda gizli güvenlik görevlisiyle mi konuşuyor yoksa Ankara'yı mı arıyordu bilemem. Ama her dönüşünde aynı şaklabanlığı sürdürmeye çabalıyordu. Biraz sonra sıkıldım ve Cornelius'la birlikte çıktık gittik. Ne yazık ki dış işlerinde bu seviyede başkonsoloslar da vardı. Oysa bizleri davet eden Yunan konsolosluklarında sanattan, kültürden, felsefeden konuşmak ve zarif sohbetler koyultmak mümkündü. Yunan tavernalarında da büyük coşkular yaşanıyordu. Aynı kentteki Türk lokantaları ise içe kapanık, kötü bakışlı, kadınsız ve umutsuz bir göçmen kitlesinin tedirgin ruh halini yansıtıyordu. Biz onlar için de doğal düşmandık. Türk insanındaki bu genel kültür düşmanlığı nereden geliyor diye çok düşünmüşümdür. Bu tavırların ideolojiyle sağla solla ilgisi yok. Düpedüz daha gelişmiş düşünme ve yaşama biçimlerine duyulan tepki. Bu bölümü bitirirken şunu da belirtmem gerekir ki daha sonraki yıllarda Özdem Sandberg, Tanşu Bleda, bir dönem OECD temsilciliği yapan Orhan Güvenen, Daryal Batıbay, Uğur Ziyal, Necati Utkan gibi pek çok kültürlü dost büyükelçini tanıdım. Onlar sayesinde dışişleriyle ilgili fikirlerimde bir düzelme oldu. Yine de Stockholm'da büyükelçilik yapmış birinin mektubuyla karşılaşınca içine düştüğüm şaşkınlığı anlatamam. Mektup 2007 yılında çeşitli kişilere yazılmıştı. Benim 70'li yıllarda Stockholm'da bombalı eylemlere katıldığımı falan iddia ediyordu. Bu elçiyi tanıyanlar bir meczup olduğunu ciddiye almamamı söylediler. Ama ne kadar meczup olursa olsun, adam bu raporları yazmış ve bilgi diye dış işlerine göndermişti. Hayat boyu bana ve aileme çektirilenlerin gölgede kalan kirli aktörleri, bir lanetliler çetesi gibi tek tek ortaya çıkıyordu. Ey halkım unutma bizi! Hayın tuzaklarda, kan uykularda, vurulduk ey halkım unutma bizi. İşkenceler için tahta çarmıha, gerildik ey halkım unutma bizi. Turne bütün hızıyla sürerken sevinçle görüyordum ki salonları dolduran insanların en az üçte biri Türklerden oluşuyordu. Maria Farondori ve Inti Illimani grubuna karşı bir prestij savaşıydı bu. Avrupa'da yaşayan Türklerin binlercesinin bu konserlere ilgi göstermesi, kültürümüz hakkında olumlu bir izlenim uyandırıyor ve yabancı gazeteler bundan övgüyle söz ediyordu. Konserlerin hepsi iyi geçmiyordu. Almanya'nın Duisburg kentinde Ferhat'la verdiğimiz bir konseri hatırlıyorum. Çok güzel bir salondaydık ve koltuklar tıklım tıklım doluydu. Dinleyicilerin büyük çoğunluğunu Almanlar oluşturuyordu. İyi akustiği olan salonlarda armoniler tınlıyor ve müthiş zevkli bir konser sürüyordu. Derken ara verdik ve olanlar oldu. Salona girememiş olan bir grup Türk genci kapıyı kırmış ve bekçiyi dövmüşler. Salona akarak buldukları koltuklara oturmuşlar. İkinci yarı başlarken yerine dönen Almanlarla müthiş bir kavga patlak vermiş. Biz bu kavga sürerken sahneye çıktık ama bir süre sonra kavga seslerinden parçaya devam edemez hale geldik. Gençler Türkçe, "Biz halkız, burada oturacağız," diye bağırıyordu. Mantıklarına göre halk olmayan 50 kişi yerinden atılacak ve onlara yer açılacaktı. Sonunda açıktan açığa adam dövmeye başladılar. Bunun üzerine sahneden çekildik ve konseri yarıda bıraktık. Devam etme olanağı yoktu. Barbarlar burada da bizi bulmuştu. Paris'te tanınmış bir müzik ajanı vardı. Francis O'Neill. Bu bembeyaz saçlı yaşlı adam, Eugene O'Neill'in torunuydu. Benim müziğimi de temsil etmeye başladı ve çeşitli ülkelerde plaklar yayınlattı. Gözlerin adlı şarkı için dünyanın en güzel melodilerinden biri diyordu. Sık sık Dino'larla, Münevver Hanım'la, Selçuk Demirel'le, Altan Gökalp'le görüşüyorduk. Sorbonne'da düzenlenen kültür ve gelişme konferansı o günlere rastlar. Francis Ford, Coppola, William Styron gibi sanatçılarla orada görüşmüştüm. Bazen Abidin Bey'in evine gelen John Berger'i görüyorduk. O yıllarda Paris'e gelen Uğur Mumcu'ya Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun "Yiğidim Aslanım Burada Yatıyor" şiirinden bestelediğim parçayı çalmıştım. Gözünden iki damla yaş gelmiş ve "bu parça bütün ölülerimize bir ağıt gibi olmuş," demişti. 10 yıl sonra Ankara'da yağmurlu bir gün onun bombayla parçalanmış cesedinin arkasında yürüyordum ve yüz binlerce kişi hep bir ağızdan "Yiğidim aslanım burada yatıyor"u söylüyordu. Paris'te parçayı dinlediği zaman bunun kendi ağıdı olacağını, belki de kendisine gözyaşı döktüğünü bilmesi mümkün değildi. Uğur, "Vurulduk ey halkım, unutma bizi" şiirim üzerine Sesleniş adlı bir yazı yazmıştı. Şiir yazıda bir ana motif gibi tekrarlanıyordu. Sonradan bu yazı onunla bütünleşti. Onun adına yapılan anıtlara yazıldı. Böylece bir anlamda yaratılarımız birleşmiş oldu. Ayrıca bu şiir kaynak gösterilmeden o kadar çok kullanıldı ki sayısını bile unuttum. Artık hayatımda çok önemli bir rol oynayan Abidin Dino'dan esaslıca söz etme sırası geldi sanırım. Bu yüzden diyorum ki gelin bir heykel yapmaya çalışalım sizlerle. Biraz Mimar Sinan koyalım harcına, biraz Mevlana, biraz Yunus. Sonra buna bir parça Einstein ve Meyerhold ekleyelim. Ah Minel Aşk yazan hat üstadlarını ve Picasso'yu, Chagall'ı ihmal etmeyelim. Daha sonra bu karışımı alıp Giacometti ya da El Greco gibi ince uzun gökyüzüne doğru çekilen zarif bir figüre dönüştürelim. Buna bir de derin derin bakan dost canlısı iri gözler ve bedenden bağımsız, ayrı varlıklar gibi görünen uzun parmaklı iki el ekledik mi Abidin Dino çıkar karşımıza. Ama bunlar da yetmez. Hadi heykeli yaptık diyelim. Osmanlı'nın, Hind'in, Çin'i, Maçin'in, Anadolu köylüsünün, sürrealizmin, Marksizmin, mistisizmin ve 20. yüzyıl Avrupa kültürünün derinliklerinden İmbikle süzülüp gelen bilgeliği nasıl koyacağız bunun içine? Paşa konaklarından gelen soyluluğu, 20. yüzyılın en önemli maceralarının içinde bulunmasıyla nasıl bağdaştıracağız? Havada iki beyaz kuş gibi uçuşan ellerindeki sevecenliği tamamlayıp muzip sesini nasıl duyacağız? 3 yıllık Paris komşuluğumuzda acı ve tatlı günleri paylaştık Abidin Bey'le. Çok sevdiği Azra Erhat öldüğü gün ıssız parklara gittik. Balzac heykelinin yanından geçip kestane ağaçlı bulvarlara vurduk kendimizi. Saatlerce yürüdük ve o saatlerce hiç susmadan Azra Erhat'ı anlattı. Susarsa başına daha büyük bir felaket gelecekmiş gibi yeryüzüne saçılmış sevgili ölülerini anıyordu tek tek. Arif Dino'dan Nazım Hikmet'e kadar sonra hayatta olan sevdiklerine geçiyor. Bir Yaşar Kemal diyordu, bir Melih Cevdet. Üstad o gün konuşarak ölüme çare bulmaya çalışıyor gibiydi. Yaşamın ancak anılarla devam edeceğine inanan bir simyacıydı sanki. Var git ölüm, var git üç gün ara ver diyen eski şair gibi konuşuyordu. Hemen her öğleden sonra uğruyordum ona. Güzin Hanım radyodan dönmemiş oluyordu. O geldiğinde Abidin Bey mutfağa girecek, ince bedeni ve uzun parmaklı elleriyle ağır tütsülü Lapsong Suchong çayı demleyecekti. Sonra üst kata çıkacaktık. Yüzleri duvara dönük duran yeni resimlerini çevirerek göstermeye başlayacaktı. Ben hayranlık sesleri çıkardıkça, "Eh fena değil, hiç fena değil" diye gülerek memnun olduğu resimleri belirtecekti. Gerçi bir gün Abidin Bey'in evinde rastladığım John Berger gibi resimleri daha iyi görmek için dört ayak durumuna girip inlemeyecektim ama o renk cümbüşünden sersemlemiş olarak çıkacaktım Paris sokaklarına. Abidin Bey'in evi bir okul gibiydi. Selçuk Demirel, Jacques Chalom, Gaye Chalom, Mehmet Ulusoy ve daha birçok Parisli Türk gelip gidiyordu. Yaşar, Tilda Kemal, Altan Gökalp yakın dostları arasındaydı. Genç sanatçıları yüreklendirmede üstüne yoktu. Nazım Türküsü albümüm çıktıktan sonra beni yüreklendirmesini unutabilir miydim hiç? Ama ne yazık ki son yıllarda Abidin Bey'in sağlığı bozulmaya başladı. Tek böbreğin taşıdığı bedeni sarsılıyor, gözleri sulanıyordu. Sağlık sorunlarını Güzin Hanım'ın duymasını istemediği için hastane raporlarını bizim evde saklıyorduk. Onun üzülmesini istemiyordu ve tekrarladığı cümle şuydu: "Güzin'e ne olacak?" Sonra Abidin Dino çınarı devrilip gitti ve ben hem Paris'teki hem de İstanbul'daki cenaze törenlerinde onu uğurlarken söylediği bir şeyi hatırladım. Bir futbol takımı coştuğu zaman atağa geçer. Her oyuncu birbirinden güç alarak karşı kaleye doğru akar. Sanatçılar da böyledir. Bir dönemde birden fışkırıverirler. Ama bunu bize çok gördüler. Nazım'ı bir tarafa fırlattılar, bizi bir tarafa. Kimimiz hapishanelerde, kimimiz sürgünlerde yitip gittik. Oysa ne güçlü bir tomurcuk patlamasıydı o. Benim de içinde bulunduğum bütün Türk sanatçıların daha dünyalı olmaya, yerellikten kurtulmaya ve sürekli hüzne eğilimli tavrımızdan sıyrılmaya itiyordu. Fanteziyi çok severdi. Yaşamın çeşitlendirilmesi ve renklendirilmesiydi bu ona göre. Biraz da Abidin Bey'in etkisiyle yeni bir plak için besteler yapmaya başladım. Montparnasse'daki evin kokusunu ve Paris'in yaşama kıvancını çağrıştıran bu albümün adı da belli olmuştu: Ada. Telefunken plağında dilini çıkaran Livan eli resmi. Montparnasse'daki minik evimizde ayrı bir çalışma odam yoktu. Şarkıları salonda besteliyordum. Zaten oturduğumuz evler hep çok küçük olduğu için bir çalışma odasına ancak son yıllarda kavuşabildim. Daha önce bütün bestelerimi, plaklarımı, senaryolarımı, romanlarımı, yazılarımı oturduğumuz evlerin salonlarında, yemek masasında çalışarak hazırladım. O evde salon Montparnasse istasyonuna bakıyordu ve beste çalışmaları zaman zaman gara giren ve acı frenlerle duran trenlerin canhıraş çığlıklarıyla kesiliyordu. Ada albümündeki şarkılar Paris etkilerine uygun olarak şanson tadına daha yakındır. O plakta hiç saz kullanmadım, halk şarkılarına yer vermedim. Zaten bestelerin çoğunu da gitarla yaptım. Orhan Veli'nin iki şiiri üzerine çalıştım önce: İstanbul'u dinliyorum ve gün olur alır başımı giderim. Daha sonra Paul Éluard'ın ünlü şiiri Özgürlük için kolları sıvadım. Şiirin Türkçedeki o çok güzel çevirisi işimi kolaylaştırıyordu. Melih Cevdet ve Orhan Veli şiiri belki de aslından bile daha güzel biçimde çevirmişlerdi. Zaten Sabahattin Eyüboğlu, Melih Cevdet, Orhan Veli, Orhan Buriyan, Sabri Esat Siyavuşgil ve diğerleri zamanında öyle güzel çeviriler yapmışlar ki insan şaşırıp kalıyor. Bu çevirilerle Türk dilinin olanaklarını genişletmişler, dili zenginleştirmişler. Herhangi bir ülkede kültüre önem veren, değer bilen insanlar arasında olsalar salt bu çevirilerden dolayı anıtlaşır ve dünyaca ün yaparlardı. Gel gör ki burası Türkiye. Şimdi sokağa çıkıp gençlere sorsan kimse bilmez bu şiirleri kimin çevirdiğini. Şarkıların şairleri bile hatırlanmıyor bazen. 2006'da bir televizyondaki bilgi yarışmasında Karlı Kayın Ormanı'nın şairi soruldu. Ne yazık ki cevap Livaneli oldu. Daha önce Brecht'in Sürgün şiiri için bestelediğim ezgiyi sonradan başka sözlerle Ada albümüne koydum. Bu şarkıyı yazdığım şiir, Luis Aragon'un ünlü dizesi Mutlu Aşk Yoktur'dan esinlendi. Sonra Aragon'un Atilla Tokatlı tarafından müthiş ustalıkla çevrilen Yalnız İnsan adlı şiirini besteledim. Orhan Veli, Paul Éluard, Luis Aragon derken sıra Sait Faik'e gelmişti. Onun şiirinden değil, zaten yoğun bir şiirsellik taşıyan düz yazılarından yararlandım. Ve bazı cümlelerini birleştirerek şarkı sözü yaptım. Her şey bir insanı sevmekle başlar. Sözü şarkının nakarat bölümünü oluşturdu. Buna Dostoyevski'nin en çok sevdiğim dünyayı güzellik kurtaracak cümlesini ekledim. Stockholm'de Yılanı Öldürseler filmi için bestelediğim ezgiye söz yazdım ve ortaya Gözlerin Bir Çığlık adlı şarkı çıktı. Besteleri genellikle sözden yola çıkarak yaparım. Şiirin bende uyandırdığı ritim ve melodi duygusu bana yol gösterir. Sevdiğim bir şiiri bestelemem zor olmaz. Hatta Sait Faik örneğinde olduğu gibi düz yazıyı bile melodik forma oturtabilirim. Bu işin tersi melodiden yola çıkmak ve ona söz oturtmaktır ki bu çok uğraş gerektirir. Çünkü her ülkenin ezgileri o dilin yapısına göre oluşmuştur. Film müziklerimde doğal olarak dil kurallarıyla sınırlanmadan sözsüz müzik yazmanın keyfini çıkardım. Yılanı Öldürseler'in ezgisi de böyle bir özgürlük duygusu içinde yazılmıştır. Bu yüzden aksamayan ve müziğe oturan Türkçe söz yazmak çok vaktimi aldı. Aynı güçlüğü daha sonraki yıllarda Sevdalı Başım'da yaşayacaktım. Birkaç şarkı daha yapınca plak tamamlanmıştı. Her zamanki gibi kayıt için Stockholm'un yolunu tuttum. Çünkü oradaki stüdyolara ve teknisyenlere çok güveniyordum. Ayrıca Ferhat plağın gitarlarını ve bas partilerini çalacaktı. Stockholm dışındaki OA stüdyosunda kayıt çalışmalarımız başladı. Geceleri çalışıyorduk. Kayıtlar günün ilk ışıklarına kadar sürüyordu. Arada bir dışarı çıkıp temiz hava alıyorduk. Her yer karla kaplıydı. İsveç gene o kuzey romantizmine bürünmüştü. Uçsuz bucaksız beyazlık içindeki kayın ormanları bir kez daha karlı kayın ormanı atmosferini yaratmıştı. Bu ortamın plaktaki duyguya katkısı oldu. Kayıt için İsveçli müzisyenleri çağırıyorduk. Hepsi de kendi alanında mükemmeldi ve işlerine hayranlık uyandırıcı bir ciddiyetle yapıyorlardı. Sonunda kayıt bitti ve bantları kalıp yaptırmak için Paris'e götürdüm. O zamanlar uzun çalar kalıpları çok önemliydi. Sesin kalitesi, basları ve tizleri bu kalıp yapımı sırasında belirleniyordu. Bizde çok köhne aletlerle yapılıyordu. Bu yüzden uzun çalar kalıplarını hep dışarıda hazırlatıyor ve İstanbul'a götürüyordum. Tabii bu işlem çeşitli güçlükler yaratıyordu. Plak göbeklerinin aynı olmaması, kenarlarının kesimi özel bir çaba gerektiriyordu. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Avrupa standartlarının dışındaydık. Bu arada müziğimle ilgilenen bir başka Alman firması çıkmıştı. Hamburg'da Telefunken firmasının plak kolu olan Teldek'le bir yıllık bir kontrat imzalamıştık. İlk olarak adayı yayınlayacaklardı. Plağın kapağının Abidin Bey'in yapmasını istiyordum. Zaten şarkıları çok sevmişti. Tam kapağa nasıl bir ada koyacağını düşünüyordu ki yakın dostu Nasuhi Ertegün'den bir kart aldı. Ertegün kartı bir uzak doğu gezisinden gönderiyordu ve üstünde çok acayip kıpkırmızı bir ada resmi vardı. Abidin Bey o adayı çok sevdi ve kapak resmini kırmızı adadan esinlenerek oluşturdu. Genel kapak düzenini ise Selçuk Demirel yaptı. Grafik çalışmalarında adet olduğu gibi karton üzerine gelişigüzel bir taslak oturttu. Kırmızı ada resminin gireceği yer kalemle çiziktirilmiş ve belirlenmişti. Yazıların konacağı yerlerde çeşitli Fransız dergilerinden kesilmiş yine gelişigüzel bölümler vardı. Sadece yazıların gireceği yerleri leke olarak belirtmek amacı taşıyorlardı. Arka kapağı benim resmimin konacağı yere ise şaka olsun diye dilini çıkarmış bir kız resmi yapmıştı. Teldek'in grafik bölümü bu taslağa göre orijinal resimleri ve yazıları yerli yerine koyacak ve kapağı baskıya hazırlayacaktı. 31. ayrımın sonu sayfa 294, devamı 32. ayrımda.